ayrım 7 sayfa 105. Şu örneğe bakın. Bilinen bu gerçekleri bir örnekle yazmamızdaki neden, iktidarda olan parti ile yöneticilerinin anlayışlarını sergilemek için. 30 Ağustos 2007 günü Zafer Bayramı'nı kutladığımız gece, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükant'ın resmi kabulündeydik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığını sindiremediği tartışılıyordu. Resmi kabulü Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la geldi. Orgeneral Büyükant'la birlikte oturdular. Bir süre sonra orkestra dans müziği çalmaya başladı. Bayan Büyükant geldi. Eşi Orgeneral'i dansa kaldırdı. Genelkurmay Başkanı ile eşi AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP'li Başbakan'ın hemen önündeki pistte dans etmeye başladılar. İçimizden bir hanım gazeteci Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın yanına gitti. "Benimle dans eder misiniz?" dedi. Laik Cumhuriyet'in Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtı şu oldu. "Biz dans etmesini bilmeyiz." Bu anı geçmişten bugüne Mustafa Kemal'in çağdaş anlayışından nereye geldiğimizi açık biçimde sergiliyor. Bölüm 5. Peygamber oku dedi. Mustafa Kemal oku ama anlayarak oku. Bağnazlık zincirinin hortlamaması için. Mustafa Kemal Paşa 1930'da Kur'an'ın tercümesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçe'ye tercüme ediliyor. Muhammed'in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir verdim. Halk, tekrarlanmakta bulunan bir şey mevcut olduğunu ve din işleriyle ilgili kimselerin derdinin ancak kendi karınlarını doyurup başka işleri olmadığını bilsinler, dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimini din üzerine ilim sahibi ve o günleri yaşamış olan Şemsettin Günaltay yorumluyor. Atatürk, Türk milletinin Kur'an'ı sadece Arapçasından okunmasını değil, okuduğunu anlamasını istiyordu. Nitekim bu maksatla Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün isteğiyle Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevrilmesi ve tefsiri yapılmıştır. Meşhur Ahmet Hamdi tefsiri Atatürk'ün isteği üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile ve bütçe ayrılarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında yazılmış ve basılmıştır. Keşke bütün okulların kütüphanelerinde ana kaynak olarak bulunsa ve din derslerinde okutulsa. Mustafa Kemal Atatürk ayrıca Kur'an'ın Türkçeleştirilmesi konusunda başka milletler kendi kitaplarını saygıyla muhafaza etmekle beraber kendi dillerine çevirmişlerdir. Çeviriler belki birinci dil kadar güçlü olmamıştır ama hiç değilse geniş kitlelerin bilinçli mümin olarak yetişmesini sağlamıştır diye konuşuyor. Geriye kadar üzerinde durulmayan ibadet reformunda yalnız değildir. 13 Nisan 1921'de Ankara'ya gelerek Ulusal Mücadele Hareketlerine katılan Ziya Gökalp de görüşünü bir şiirinde dile getirmişti. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın. İbadet devrimi ezan ve namaz surelerinin ve Kur'an'ın Türkçeleştirilmesiyle başladı. Mustafa Kemal'in buyruğuyla Kur'an'ın tercümesi çalışmalarına geçildi. Şair Mehmet Akif Ersoy verilen bu görevi tamamlayamadı. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında 9 Kur'an tercümesi yayınlandı. Ne yazık ki 1950 yılından itibaren başlayan demokratik süreçte ve günümüzde din adamları, her kategoriden iktidar sahipleri, Türkçeleştirilen Kur'an'ı reformist bir anlayış içinde görüp kabul etmiyorlar. Kur'an, Atatürk döneminden bu yana onun buyrukları doğrultusunda yayımlanıp Türkçe metin olarak okunsaydı, ulus bağnazlık zincirinin hortlamasına izin vermeyebilirdi. Ne çare gericiler, dinsel törelerin geleneklerin geçerli olmasını isteyenler, şeriatı özleyenler Atatürk'ün din konusundaki atılımını istismar ettiler. Atatürk'ü ve onun hemen her devrimini din elden gidiyor sloganıyla çürütmeye çalıştılar. O kadar ki bir ara Atatürk'ün camileri kapattığını öne sürecek kadar ileri gittiler. Atatürk, hutbelerin Türkçe okunmasında ısrarlıdır. Hutbeler hakkındaki bir konuşmasında halkı genel durumdan haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü her şey açık söylendiği zaman halkın beyni çalışma halinde bulunacak, iyi şeyler yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir. Hutbelerin halkın anlamayacağı bir dilde olması ve onların da bugünkü gerek ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesinin nedeni, Halkı halife ve padişah namını taşıyan müstebitlerin arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden maksat ahalinin aydınlanması ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. Hutbe okuyanların herhalde halkın kullandığı dilde görüşmesi gereklidir. Ya şimdi? 2007 yılının Ekim ayında bir olay izlendi. Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Mustafa Yurtkuran bir sempozyumda Atatürk ilke ve devrimlerinin tek yol gösterici olduğunu söyledi ve sokaktaki tabelaları anlamak mümkün değil. Vazgeçtik yabancı tabelalardan, bizi namaza bile yabancı bir dilde çağırmaya devam ediyorlar. Namaza bile Arapça çağırıyorlar. Eğer insanın ibadete kendi dilinden çağrılması haksa bunu en çok hak eden Türk milletidir dedi. Bu konuşma dinleyiciler tarafından alkışlanırken sempozyumun yapıldığı Mudanya'nın ilçe milliyetin müdürü Reşit Yeşilyurt Allah kahretsin bir de bunu alkışlıyorlar diye bağırarak salonu terk etti. Türkçe ezan. 1933 yılında Dil Kurumu bütün yaz Dolmabahçe Sarayı'nda çalıştı. Bir güz akşamı Dil Kurumu üyeleri sofraya çağrıldılar. Sofrada rahmetli şair Abdülhak Hamit ile İstanbul'un ünlü hafızlarından Hafız Yaşar da bulunuyordu. Atatürk misafirlerine Hafız Yaşar'ın okuması için bir şey ısmarlamalarını teklif etti. Başta Abdülhak Hamit olmak üzere sırayla herkes bir şarkı veya gazel ısmarlayarak okuttular. Bense şarkı ve gazellerin adlarını bilmiyorum dedi ve sürdürdü. Abdülkadir İnan dil uzmanı, sıra bana geldiğinde ne diyeceğimi ne yapacağımı düşünerek çok sıkılıyor, çıkar bir yol arıyordum. Birdenbire aklıma bir şey geldi. Çıkar yol budur diye sıra geldiğinde söylemek üzere hazırlandım. Sıra geldi. Atatürk, bakalım Abdülkadir ne ısmarlayacak buyurdu. Müsaade buyururlarsa Türkçe ezan rica edecektim dedim. Yanımda oturan rahmetli İbrahim Necmi Dilmen, sus der gibi kalçamı çimdikledi. Sofradaki arkadaşlar da ne yaptın der gibi yüzüme bakıyordu. Bir pot kırdığımı sandım. Atatürk'ün yüzüne baktım. Gülüyordu. Neşeliydi. Mutaassıp mısın dedi. Hayır paşam, mutaassıp değilim. Türkçe ezanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Hiç duymadım da diyebildim. Çok güzel. Amma ezan beştir. Sabah öğle ikindi akşam yatsı. Her birinin ayrı makamı vardır. Bayati, sabah, uşak, hicaz gibi. Hangisini istiyorsun dedi. Benim bu uşaktan filan anladığım yoktu. Kurtuluş yolu budur diye. Müsaade buyurursanız hepsini dinlemek isterdim diyiverdim. Hafız Yaşar her namazın ezanını o güzel sesiyle okudu. Atatürk zevkle dinliyordu. Benim pot kırdığımı sanan arkadaşlar da rahat nefes aldılar, yüzleri güldü. Ezandan sonra Atatürk Hafız Yaşar'a Kur'an'dan bir parça okumasını rica etti. Kur'an surelerinden okunan parçayı da huşu ile dinledikten sonra ezan ve Kur'an'ı Türklerden başka hiçbir Müslüman milleti bu kadar güzel okuyamaz. Bunlara muhteşem müzik ahengini veren Türk sanatkarlarıdır buyurdular. 18 yıl boyunca ezan Türkçe okundu. Ta ki 14 Mayıs 1950'de tek başına iktidara gelen Demokrat Parti, 16 Haziran 1950'de ezanın Arapça okunmasına izin verinceye kadar. Türkçe ezanı dinlerken. Denizciler Caddesi'ndeki bir apartmanın sokağa bakmayan bodrum katındaki küçük bir dairede annesiyle oturan çocuk, her sabah erken saatte hemen yakınlarındaki camiden yankılanan Tanrı Uludur diye başlayan ezanla uyanırdı. Basit yatağında kulağına çarpan anlamını anlayabildiği Türkçe sözcükleri dinlerdi. Ezan. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim, bildiririm. Tanrı'nın elçisidir Muhammed. Haydin namaza, haydin namaza. Haydin felaha, haydin felaha. Namaz uykudan hayırlıdır. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Tanrı'dan başka yoktur tapacak diye devam ederdi. O çocuk bendim ve o çocuk bir Haziran sabahı yakın camiden yayılan Arapça sözcüklerle uyandı. Gazeteciliğe başlamıştı. Daha doğrusu CHP'nin yayın organı Ulus Gazetesi'nde muhabirliğe başlamış, Ulus Okulu'nda gazeteciliği öğreniyordu. Ezanı artık ve hiçbir zaman Türkçe dinleyemeyecekti. Öğretmenlikten ve kız lisesindeki mahrumiyetten emekli olan annesi çocuğa Atatürk'ten geriye gidişin ilk işareti dedi. Türkçe ezan yerine Arapça ezan okunduğu ilk günler. Derin bir keder kaplamıştı yüzünü. Yok canım dedim. İsmet Paşa CHP izin vermez. Dudaklarında acı bir gülümseme dolaştı. Temenni ederim ki haklı çıkarsın ama dedi ve bu kez dudaklarında bir soru işareti kıvrıldı. 22 yaşındaki genç, yanılacağını ve annesinin o yüreğinde Atatürk devrimlerinin bütün ışıltılarını taşıyan kalp hastası kadının haklı çıkacağını nereden bilebilirdi? Bir süreç. 1931 yılının Aralık ayında Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğuyla bir hafızlar heyeti, Dolmabahçe Sarayı'nda ezan ve hutbelerin Türkçeleştirilmesini içeren çalışmalara başladılar. Mustafa Kemal, Kur'an ve ezan gibi hutbelerin de halkın anlayacağı dilde okunmasını istiyordu. Bu çalışmalar 1932'de sonuçlandı. Kur'an'ın tercümesi ilk kez 22 Ocak 1932'de İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız Yaşar tarafından, 8 gün sonra 30 Ocak 1932'de ilk Türkçe ezan Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'nde okundu. 3 Şubat 1932'de ise Kadir Gecesi'ydi. Ayasofya Camii'nde hem Türkçe Kur'an hem Türkçe tekbir okundu. Hızla gelişti devrim. 18 Temmuz 1932'de Diyanet İşleri Başkanlığı ezanın camilerde Türkçe okunmasına karar verdi. Hemen aynı günlerde ülkenin her yanındaki efkaf müdürlüklerine ezanın Türkçe metni gönderildi. 4 Şubat 1933 tarihinde müftülüklere ezanı Türkçe okumaları bu buyruğa uymayanların şiddetle cezalandırılacağı bir genelgeyle bildirildi. 18 yıl sonra ezanın Arapça okunmasına izin verilirken Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı Atatürk'ün Başbakanı Celal Bayar, beraberinde olan Demokrat Parti Bakanlar Kurulu üyeleriyle Arapça ezan konusunu konuşuyor. Cumhuriyet'in unutulmaz başyazarı Nadir Nadi'nin Demokrat Parti hükümetinde Sağlık Bakanı ve kısa sürede Başbakan Adnan Menderes'e ters düşerek görevinden ayrılan, Atatürk'ü ölüme götüren siroz hastalığına ilk teşhisi koyan doktor olarak bilinen Nihat Reşat Belger'den dinleyerek aktardığı öykü şöyle. Cumhurbaşkanı Bayar'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Arapça ezan yasasının kaldırılmasını tartışıyor. Bayar soruyor. Kararımızda Atatürk'ün ruhu muhazzep olmaz mı? Bu soruyu Belger yanıtlıyor. Büyük zaferimiz 14 Mayıs'ı kastediyor. Üzerine Atatürk'ün ruhu o kadarcık kusuru bizi bağışlar diyor. Bayar yatışıyor ve Türkçe ezan yasağını kaldıran karar alınarak toplantıda neşeli bir havada diğer konulara geçiliyor. Atatürk devrimlerinden ödünler dönemi böyle başlıyor. 2000'li yıllarda Atatürk'ün laik cumhuriyeti ılımlı İslam'a uzanıncaya kadar. Ve sonra neler oldu? Bakın neler oldu. Mayıs 1950'de tek başına iktidara gelen Demokrat Parti'nin meclis grubunda devrim aleyhine ilk kıpırdanmalar, hazırlıklar başladı. Ezan Arapçalaştıran iki teklifi 31 Mayıs 1950'de Demokrat Partili milletvekilleri Ahmet Gürkan'la İsmail Berkok verdi. Yasa önerilerinin meclise sunulmasının üzerinden 3-5 gün geçti. Parti üst yönetimiyle milletvekilleri arasında danışıklı dövüş izlenimi veren hareket başbakanlığa atanan Adnan Menderes'ten geldi. Demokrat Parti'nin yayın organı Zafer Gazetesi'nde 5 Haziran 1950'de yayımlanan demecinde Menderes şöyle diyordu. Demokrat Parti'nin anlayışına göre ezanın Türkçe okunması Atatürk'ün devrimlerini gerçekleştirirken ön plana aldığı taassup yani bağnazlık zihniyetini yıkmak içindi ve ezanın Türkçe okunması mecburiyeti de böyle bir zaruret neticesi olarak kabul edilmeliydi. Zamanında çok lüzumlu olan bu mecburiyet ve tedbir diğer tedbirlerle birlikte bugünün 1950'de Demokrat Parti'yi tek başına iktidara getiren Hür Türkiye'sine zemin hazırlamıştı. Menderes, Türkçe ezana karşı çıkanların sarıldıkları gerekçeyi Arapça ezan savunmasına dayanak yapıyor. Ezanın Türkçe okunmasına mukabil cami içinde bütün ibadet ve duaların din dilinde olması garip bir tezat teşkil eder gibi görünür, diyordu. Demokrat Partili Başbakan'a göre aradan bunca 18 yıl geçtikten sonra vaktiyle zorunlu görünen ısrar bu sefer vicdan hürriyetine karşı bir taassuptu. Şimdi mesele ezan sorununun laiklik ve vicdan hürriyeti bakımından haline gelmişti. Dini siyasete karıştırmamak ve dini ibadetler amme nizamına ve umumu adaba aykırı olmamak şartıyla herkesin dini vecibe ve ibadetlerini serbestçe yerine getirebilmesi, vicdan hürriyeti ve laiklik esası bu anlayışa göre tespit edilmişti. 1950'deki Adnan Menderes'in sözleri, 2002'den itibaren Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'ın laiklik ve vicdan özgürlüğü ile ilgili konuşmalarını anımsatıyor. 2002'lerden 2007'lere kadarki süreçte AKP önderlerinin açıklamaları insanın 1950'deki Adnan Menderes'i dinliyor duygusuna kapılmasına yol açıyor. Erdoğanlar sanki 1950'lerdeki Menderesler. Bir başka benzerlik. Menderes o demecinde diğer inkılaplarımız gibi laiklik esasında muhafazası bugün ancak prensiplere bağlı kalmakla mümkündür diyordu. Erdoğan da hemen her fırsatta laikliğin ve ona bağlı cumhuriyetin temel ilkelerinin muhafaza edilmesinde kararlı olduklarını söylüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nda ezanın Arapça okunmasına karar verilmişti. Başbakan Menderes kararı Zafer başyazarı Mümtaz Faik Fene'ye verdiği demeçle kamuoyuna duyuruyordu. O günlerden bugünlere benzerlik gösteren basın. Devrimlerle ilgili tartışmalarda 1950'lerdeki basınla 2000'lerdeki basın arasında fazla fark gözetmek olanaksız görünüyor. 1950'lerde ezan konusundaki iktidar kararına İstanbul'da Ali Naci Karaca'nın Milliyetiyle Akşam Postası'nda ve CHP organı Ulus Gazetesi'nde kimi karşı yazılar yayımlandı. Fakat genelde basın 18 yıl sonra ezanın tekrar Arapça okunmasına karşı çıkmadı. Örneğin Yeni Sabah'a göre yapılan açıklamayı muhalefet partisi CHP hoş karşılamamıştı. Atatürk inkılaplarını zedeleyecekti. Fakat gazete yorumunda Menderes kabinesinin almak istediği bu kararda inkılabımıza karşı bir hürmetsizlik olmadığı gibi bunu takiben bazı buna benzer hallerin de tevali edeceği, devam edeceği yolunda bir şey düşünmek çok yanlış olur diye yazıyor ve tabii yanılıyordu. Menderes ve arkadaşlarının buna benzer halleri devam edecekti. Ta bugüne kadar. Ankara Üniversitesi'nden 150 öğrenci Başbakan Menderes'e verdiğiniz beyanatı derin bir memnuniyetle okuduk. İçeriğinde bir telgraf gönderiyor. Laleli Camii'nin imamı Mustafa Avni gazetelerde yer alan demecinde ezanın yanlış Türkçeleştirildiğini beyan buyuruyordu. CHP yayın organı Ulus Gazetesi ise ilk sayfada umumiyetle gençlerin ve münevverlerin Atatürk'ün inkılap yapısında bir gedik mevzu bahis olduğunu belirttiklerinden ve Demokrat Parti'nin seçim beyannamesinde ezan hakkında bir vaat olmadığı halde yeni iktidarın bu tedbiri almak zarureti duymasının birçok kimsede hayret uyandırdığından söz ediyor ve Demokrat Parti'nin seçim propagandası sırasında birçok vaadi gibi Arapça ezanı da tabii el altından savunduğunu açıklıyordu. Gerçek de buydu. Demokrat Parti resmi açıklamalarında liderler düzeyinde yapılan konuşmalarda Arapça ezanı savunmamış ama halkın bu konudaki tepkilerini dikkate alarak konunun üzerine gitmemişti. Kentleri, köyleri gezen Demokrat Parti örgütü, Türkçe ezanın kaldırılacağını halka vaat etmiş olabilirdi. Partide yapılan görüşmelere ve Ulus'un yayınlarına bakıldığında dikkat çeken önemli gelişme şuydu. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi, Arapça ezana karşı çıkacaktı. Arapça ezan tartışmasına Diyanet İşleri Başkanı Hamdi Akseki de katıldı. Ezan dilinin kanunen serbest bırakılacağına dair haberler yurdun her tarafında memnuniyetle karşılanıp onaylanmıştı. Şunları da söylüyordu. Diyanet İşleri Başkanı. Bu husustaki itirazların hep Halk Partisi ve ona bağlı çevrelerden geldiği öğrenilmiştir. Bu kanaati kuvvetlendiren sebeplerden biri de eski iktidar partisi organlarının bu laik hareketi boğmak ve akım bırakmak için kopardığı feryatlardır. Seçim arifesinde Halk Partisi'nin dini siyasete alet etmek gibi laiklik prensibiyle kabile telif olmayan yani bağdaşmayan hareketlere teşebbüs etmesi bu partinin Atatürk inkılaplarını nasıl tefsir ettiğine yani yorumladığına kuvvetli bir delil olsa gerekir. Esasen mabetlerimizin içindeki ibadet diliyle ezan dili arasındaki fark öteden beri dikkati çok çekmekteydi. CHP Arapça ezanı serbest bırakan yasaya evet diyor. 31 Mayıs 1950'de başlayan süreç 14 Haziran 1950'de tamamlandı. Demokrat Parti Meclis grubunun kabul ettiği tasarı bir gün sonra Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Ezanın tabii tercihin Arapça olacağı bilinerek istenilen dilde özgürce okunabileceği hakkındaki yasanın Ramazan'dan önce uygulamaya gireceği illere bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ezanla ilgili tutumunu yazmak gerekiyor. Zira CHP Genel Başkanı ve Atatürk'ün Başbakanı, devrimlerinin uygulayıcısı olmakla ünlü İsmet Paşa, yani İsmet İnönü, şimdi ana muhalefet görevini üstlenen partinin başında. Genel olarak CHP'nin Arapça ezana gerek meclisteki tartışmalarda, gerekse oylamada karşı çıkacağına inanılıyor. CHP'nin 69 milletvekili, eski meclis binasında küçük salonumsu odalarda Genel Başkan İsmet İnönü'nün başkanlığında 2 gün süren toplantılar yaptı. Basında yer alan haberlere göre meclis grubunda önce tasarıya karşı olanlar söz aldı. Arapça ezanın aleyhindeydiler. Ezanın Arapça okunmasının devrimlere ihanet olduğunu, bunun irticanın geri gelmesi için ilk adım olacağını söylediler ve bu nedenle yasalaşması güçlü bir olasılık olan tasarıya CHP'nin mutlaka karşı çıkmasında ısrar ettiler. CHP dünyasına yeni görünen genç milletvekilleri, örneğin seçim tutanağı Demokrat Parti çoğunluğu tarafından reddedildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen ve Menderes kabinelerinde bakanlık görevi üstlenen Sebahati Ataman, yasanın lehinde görüş açıkladı. Arapça ezanın laiklik, devrimcilik ve milliyetçilik ilkeleri bakımından mütalaa edilmesi gerektiğini söylüyordu. Diğer genç milletvekilleri de bu görüşe katıldı. Son olarak, CHP'nin son başbakanı Şemsettin Günaltay'ın konuşmasından sonra hava değişti ve yapılan oylama sonucu yasanın desteklenmesi yönünde karara varıldığı bildirildi. İsmet İnönü ne yaptı? Yapmakla zorunlu olduğu biçimde davrandı. CHP meclis grubunun Arapça ezana şapka çıkaran kararına karşı alması gereken vaziyeti aldı. Aleyhde oy kullandı. Olumlu bir tavır takınabilir miydi? Partide etkisi tartışılmaz bir genel başkan İsmet İnönü isteseydi, Arapça ezana CHP'nin olumlu bakmasını engelleyebilirdi. CHP mecliste ilginç sahneler sergiledi. Meclis başkanı, teklifin aleyhinde konuşma yapması için CHP sözcüsüne seslendi. Ne ki hem CHP milletvekilleri hem de partinin sözcülüğünü yapacak olan Cemal Reşit Eyüboğlu karşı çıktılar. Hayır, CHP tasarının aleyhinde değil, lehinde konuşacaktı. Arapça ezan konusunda CHP, Şemsettin Günaltay'ın hazırladığı söylenen konuşmada şöyle diyordu. Ezan meselesi daima bir dil meselesi, bir milli şuur meselesi olarak telakki edilmiştir. Devlet politikası mümkün olan her yerde Türkçe konuşulmasını emreder. Türk vatanında ibadete çağırmanın da öz dilimizde olmasını bu bakımdan daima tercih ettik. Türkçe ezan veya Arapça ezan üzerinde politika münakaşası açmaya taraftar değiliz. Bravo sesleri ve alkışlar. Milli şuurun bu konuyu kendiliğinden halledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan çıkarılmasına aleyhdar olmayacağız. Alkışlar ve bravo sesleri. Müzakereler sona erdikten sonra oylamaya geçildi. Demokrat Parti ve CHP'li milletvekillerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla tasarı yasalaştı. İsmet İnönü nasıl mı oy kullandı? Birkaç CHP milletvekiliyle tasarıya karşı oy verdi. Olayları irdeleyenlerin yazdığına göre CHP yaptığı hatayı anlamış ve dine bariz bir şekilde müdahale olan yanlış tutumundan dönmüştü. Acaba? Bundan sonraki bölümler 1938'de ölümüyle başlayan süreçte her iktidar döneminde kurduğu cumhuriyetin Atatürkçülükten, devrimlerinin özü olan laiklikten nasıl uzaklaştığını anlatmaya çalışıyor. Öteki dönemlere geçmeden önce Atatürk'ü sadece yakından tanımak mutluluğu dışında Atatürkçülüğü, devrimlerini ve laik cumhuriyetin kazanımlarını ve nimetlerini sindiren usta bir yazarın Falih Rıfkı Atay'ın onun ölümünün 20. yılındaki yazısından izninizle kimi alıntılar yapmak istiyorum. Keşke 1938'den 10 yıl sonra ölseydi. Kurtuluşumuzu tamamlardık. Keşke 1919'dan 10 yıl önce Türklüğün başına geçseydi. Ne Balkan Savaşı'na fırsat verirdik ne de 1. Dünya Savaşı'na girerdik. Ve keşke 1938'den sonra ölseydi. Kurtuluşumuzu tamamlardık. Söyleyiniz bana, sağdan yazı devam etseydi Latin alfabesini alabilir miydik? Medeni kanunu alabilir miydik? Eğitim birliğini yapabilir miydik? Medreselerin yeniden hortlamasına engel olabilir miydik? Atatürk, 1965 Türkiye'si ilim ve teknik kadrosunun dörtte birini bulsaydı, çoktan bütün işlerimizi bitirmiş olurduk. Meclislerimizde kürsü arkasına eskiden Arapça danışınız sözü asardık. Sonra onu hakimiyet milletindir sözüyle değiştirdik. Gerçekte Atatürk Partisi millet içinde değil, Atatürkçülük dediğimiz her şey kendi partisi içinde azınlıktaydı. Ölümünden sonra parti güdümü bu inançsızların eline geçti. Ne yazık ki Atatürk'ün başladıklarını severek, bilerek, benimseyerek tamamlayacak olanlar o öldükten sonra yetişmişler ve onsuzluk yüzünden eski şekilce ve statükocu tanzimat bürokratları engeline sökememişler, sonunda da henüz ne devrimlere ısınan ne eğitimden geçen halk yığınları çoğunluğunun seli içine atılmışlardır. Bugün kendilerine reformcu diyen korkak ikbalcilere bakınız. Türk çocuklarının on binlercesine, medrese okullarının medeniyet düşmanlığı ve Türkiye halkının milyonlarcasına cami kürsülerinde Atatürk devrimleri düşmanlığı telkinleri yapıldığı bilinirken susmakta değil midirler? Atatürk'ten koparak bugünlere gelişimizin öykülerine geçebiliriz.